baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yayılan sesimize ve elbette TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun baş tacı programına. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız baş tacı altın uzun çizgi. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulamanız varsa bizi oradan dinleyebilirsiniz. Karaca'nın sesiyle ta 90'lara gittik. Evet, şimdi bambaşka bir konumuz ve çok tatlı bir konumuz var programımızda. Kadına yönelik şiddet ve şiddeti önlemek üzerine sık sık sohbetler yaptığımızı biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Kadına yönelik şiddet önlemek için yapılan yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdikleri çeşitli farkındalık projeleriyle ilgili birçok konuğumuz oldu bugüne kadar. Maalesef şiddeti hemen ortadan kaldırabilecek bir sihirli değnek yok elimizde ve bu konuyu daha çok konuşacağız ne yazık ki. Yasal düzenlemeler, bilgilendirme çalışmaları bu sorunun çözümünde önemli bir role sahip tabii ki. Ama biz kadınlar değişim için sahip olduğumuz gücün farkında mıyız diye soracağız biz bugün. Evet, toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu, ayrımcılık ve şiddetin tamamen bizden uzak olduğu, insan haklarına saygılı olunan, özgür ve demokratik bir toplum ideali için çalışan bir akademi var. Kadın Öz Savunma Akademisi kadınlara içlerindeki gücü keşfetmeye yardımcı oluyor. Evet, başlık bu şekilde ama biz tabii ki uzun bir sohbet ve tüm detaylarıyla öğrenmek için Kadın Öz Savunma Akademisi kurucu ortağı İdil Kavalcı ile birlikteyiz. İdil Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet, kadın Türk toplumunda çok değerli bir sahip. Ulu Önder Atatürk Bey dünyadaki pek çok ülkeden önce kadınlara seçme seçilme hakkını vererek medeni kanunla bambaşka bir noktaya kadını taşımıştır. Ne yazık ki ama bizim televizyonları, radyoları açtığımızda duyduğumuz haberler arasında eğer gerçekten haber vermek istiyorsa insanlar kadın cinayetlerini hala gündemde görebiliyoruz. Her şeyden önce kadın sizce yapılan tüm düzenlemelere rağmen kadın sahip olduğu hakların farkında mı diyelim, bir hukuki boyutuyla girelim. Sonra da sizin alanınıza bir kayalım istiyorum.
Tabii ki. Öncelikle belki şunu söylemekte fayda var. Biz medyadan sadece oraya yansıyabileni görüyoruz. Hı. Bir o kadar da oraya yansımayan, sesini duyuramayan insanlar var. Biz bunu nereden biliyoruz? Hı. Aslında gerek sosyal medya, gerek organik bağlarımız üzerinden çok sayıda kadın bize ulaşıyor. Evet. Ve hem hukuki boyutta hem mental boyutta. Çünkü biliyoruz ki şiddetin sadece fiziksel bir yönü yok. Fiziksel şiddet sadece daha gözle görünür bir yerde olduğu için daha çok belki de farkında olabiliyoruz. Hı. Ama şiddetin farkı türlerinde aslında bize ulaşan birçok kadın oluyor.
Pek çok türleri var. Biraz onu gündeme getirelim mi? Hani tabii. İnsanlar sadece işte vurdalı kırdalı bölümünü düşünüyorlar ama oysa ki şiddet sadece bundan, fiziksel şiddetten ibaret değil.
Tabii kesinlikle.
Hangi aşamaları var?
Bu söylediğiniz kısım aslında çok önemli. Hı-hı. Çünkü öz savunma deyince özellikle bizimle tanışmadan işte bir savunma sanatı mı öğreteceksiniz? Sadece işte evet, tekme, tokat atma ya da işte birine kendini böyle şeyler yapıldığında savunmayı mı öğreteceksiniz diyerek gelenler var. Hı-hı. Ama aslında biz kimseye saldırmayı öğretmek gibi bir misyonumuz, vizyonumuz yok ki olamaz da. Hı-hı. Buradaki savunmadan aslında kastımız potansiyel bir şiddet durumu olmadan önce bunu öngörmek ve bununla ilgili stratejilerle kendimizi korumayı öğrenmek. Bunun da türlü yolları var. Mesela mental olarak ben bu şiddetin, bir şiddet durumunun içerisinde olduğumu farkında mıyım? Birinci noktası.
O zaman mesela sizin söylediğiniz bu birinci nokta beni direkt şeye götürüyor. Psikolojik şiddete götürüyor.
Tabii.
Doğru
tabii
mu?
Çünkü aslında şiddet merdiveni dediğimiz ve şiddet döngüsü dediğimiz farklı terimleri de aslında burada gündeme getirmekte fayda var. Şiddet bazı yerlerde adım adım geliyor. Evet, hani direkt ne yazık ki maruz kaldığımızda sokağımızda, evimizde, okulda, iş yerimizde şiddet var. Ama bir noktada mesela partnerimin bana karışması, benim hayatımı kısıtlaması, bana psikolojik olarak şiddet uygulamasından sonra bir de bakıyoruz ki aslında o şiddet fiziksel olarak da şiddet merdiveninden yukarıya çıkmış ve fiziksel açıdan da bizim ne yazık ki hayatlarımızda yer bulmuş.
Evet, şiddetin türlerinden bahsederken psikolojik şiddet dedik. Onun dışında bir de dediniz mesela kısıtlama, maddi kısıtlamalar da olabilir bu.
Ekonomik şiddeti aslında ekonomik söyleyebiliriz şiddet burada da. Daha az konuşulan bir kavram bu şiddet dediğimizde. Ekonomik şiddet tabii ki hani şu şekilde anlanmamalı. Hani yani parayla vurmak, parayla dövmek olarak algılanmamalı. Ekonomik şiddet şiddet. Mesela siz diyelim ki bir master programına kabul aldınız yurt dışından. Hı hı. Ve eğer bu programı bitirirseniz, tamamlarsanız da çok daha iyi bir gelecek öngörüyorsunuz kendinize. Ama o dönemki aileniz ya da partneriniz, her zaman partner üzerinden gitmek de doğru değil tabii ki. Hı hı. Bunu istemeyebiliyor. Bu arada ben farkındaysanız söylediğim her şeyde işte bir erkek yapıyor ya da kadın yapıyor olarak bir şeyiz. Bilerek bunu söylemiyorum. Hı hı. Çünkü aynı zamanda iki taraflı bakmaya gerek var. Yani ben kendi sınırlarımı korurken ve kendimi şiddette korurken bir yandan flört şiddetini mesela bir kadın olarak partnerime de gösteriyor muyum? Hı hı. İşte nerede olduğuna, telefonunda olduğuna, telefonun şifresine karışıyor muyum? İki hı hı. yönden bakmakta fayda var. Ekonomik şiddet de aslında dediğim gibi bir eğitime engel olmak olabilir. Ya da para kazanmasına rağmen tamam hani sen parayı işte kendine kafanı yorma bu işlere ben hallederim deyip bütün para kontrolünü kendine çekmek olabilir. Hı hı. Günün sonunda öyle mesela bize gelen danışan kişiler oluyor ki mesela akademisyen ama parasının üzerine kendisinin kontrolü yok. Bunun gibi örnekler evet duyduk, gördük.
O zaman ekonomik şiddetten bahsediyoruz. Peki kadın öz savunma akademisi nedir? Ne amaçla kurulmuştur? Nasıl
Kadın Öz Savunma Akademisi öncelikle bir sosyal girişimdir. Hmm. Sosyal girişim olmasının sebebi de şudur. STK'dan bir farkı biz kar amacı güdüyoruz ama güttüğümüz bu kar amacını yine kendi sosyal etki modelimizin içinde kullanıyoruz. Yani kar amacı güden bazı çalışmalarımızı görebilirler bizi takip ettiklerinde. Bunun sebebi de sürdürülebilirlik modelimizin aslında sosyal etkiyi bu modelle alması. Hı-hı. 2018'de bir inisiyatif olarak kuruldu. Ben ve ortağım Esra Sancak tarafından. Esra sosyolog, ben iletişimci ve pazarlama mezunuyum. Hı hı. Ve yaklaşık aslında uzun senelerdir sivil toplumun içinden gelen insanlarız. Hı hı. Ama iki kişi değiliz yani. İki kişi olarak bu yola çıktık ve belki temelini birlikte iki de çok yakın arkadaş olarak bu arada hı hı. başlattık bu girişimi. Ama ondan sonrasında öyle insanlar aramıza katıldı ki gerçekten de o yüzden de birçok projemizi zaten motto olarak da birlikte güçleniyoruz dememizin sebebi de o. Hı hı. Çünkü biz bir yere gittiğimizde bir şey öğretmeye gitmiyoruz. Hem öğrenmeye hem öğretmeye o karşılıklı o etkileşim olduğunuzda o kadın deneyiminin birbirine değdiği anda hı hı. o zaman aslında bir şeylerin değiştiğini düşünüyoruz.
Hı hı hı. Siz dediniz ki bu bir sosyal girişim. Yani ben bunu sizin Kadın Öz Savunma Akademinizi bir bina olarak düşünmemeli miyim akademi deyince?
Fiziksel tüzel kişiliğimiz Hı. var. Tüzel Hı. kişiliğimiz 2021'de dernekleştik. Tamam. İnisiyatif olarak başladık 2018'de, 2021'de dernekleştik. Hı hı. Ama fiziksel bir mekanda evet çok düşünmemeliyiz. Bursa'da derneğimizin yeri var, Bursa merkezi. Ama bizim hı. gönüllerimiz, mesela bizim Bahreyn'de de gönüllümüz var. Sri Lanka'da da şu an gönüllümüz var. Hı hı. Yani hem sadece Türkiye içerisinde değil, hı hı. Dünyada da aslında farklı kadınlarla bir araya gelmek için hı hı. biz mekan bağımsız düşünmek zorundayız. Çünkü hı hı. aslında şiddet de mekan bağımsız gerçekleşiyor. Mesela dijital şiddet. Hani siz dijital hı hı. şiddeti gerçekleşirken bir mekanın içinde bu başınıza gelmiyor ki. O yüzden biz bunu sınırlamamalıyız dedik. Hı hı. Ve bize ulaşacak yani mesela diyelim ki gönüllü olmak isteyen bir kadına da hayır işte sen bu şehirde değilsin ya da sen şu an Türkiye'de yer almıyorsun dememeliyiz diye düşündük.
Hı hı hı. Peki bu dernek dediniz, dernekleştik artık hı hı. dediniz. O yüzden dernek Tabii. kelimesi de kullanıyorum. Siz hani dediniz ya biz bir yere gidiyoruz ama ille de bir şey öğretelim diye gitmiyoruz. Biz de öğrenelim, etkileşim içerisindeyiz. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Ve ne tür amaçlarınız var?
Hı hı. Biz öncelikle paketlenmiş yani bir aslında hani şey olur ya mesela bir eğitim programı olur elinizde ve hı hı. bunu asla 5 sene boyunca değiştirmezsiniz. Hep aynısını uygularsınız hı hı. belki hani hı hı. Eski böyle hani eski bir yöntem olarak. Ama biz hani bu şekilde istesek de çalışamayız. Çünkü her şey çok güncelleniyor. Mesela hayatımıza yeni şiddetle ilişkilen yeni kavramlar girdi. Hı hı. Gaslighting gibi, mansplaining gibi. Bu kavramları
ne biz... Ne demek onlar? Ben bilmiyorum.
Birkaç sene önce konuşmuyorduk mesela. Yani
söyler misiniz? Tabii.
Mansplaining aslında mesela diyelim ki erkekten zaten mensen yola çıkan bir şey. Tamam. Sizinle aslında sizin algınızla oynayıp gerçekliğinizle oynayan bir şey. Yani
bu ne
siz,
demek?
Mesela diyelim ki bir üniversitede hatta böyle bir örnek yaşanmıştı da sosyologsunuz ve tamam. orada çalışıyorsunuz. Tamam. Fransızca biliyorsunuz ama mesela bir röportaj sırasında karşıdaki erkek hiçbir şey bilmemesine rağmen sizinle ilgili siz zaten işte şey bilmiyorsunuz. Hani siz Fransızca'da hani bilmiyorsunuz biraz sokağa çıkın bakın biraz öğrenin demesi. Mesela mansplaining. Yani sizi sadece bir kadın olarak görüp ve sizin yaptığınızdan habersiz, yapabileceğiniz potansiyelinizden habersiz sadece bir kadın olarak, kadın olduğunuz için bir şey yapamayacağınızı düşündürmesi aslında.
Ama o şiddeti hak eden bir adam. Bu ya evet, bir hadsizmiş onu yapan. Böyle yapılmış mı gerçekten?
Bu evet, yani bu
röportaj
arada
yapıyor, röportaj yapıyor ve böyle bir mesaj veriyor
evet,
kendisine.
Evet, böyle bir şey gerçekten de hani hatta bir geçmişe dönük hani bulunabilir kayıtları da var. Bunun mesela yaşadığımız şey hani o kadar aslında katmanlı bir şiddet ki biz hani şunu bence düşünmemeliyiz. Hani işte Türkiye'yi doğu batı diye ikiye ayırıp işte batı çok gelişmiştir, doğuda şiddet oluyor ya da tam tersi gibi düşünmüyor. Aynı şekilde dünyada da öyle. Şiddet çok evrensel bir şey. Bölgeden, şehirden de bağımsız. Hani bizim mesela işte derneği olup derneği kadın çalışmaları üzerine çalışıp ama yeri geldiğinde eşi telefonu arayıp ya şu an hani biraz sonra arasam olur mu deyip alttan alta konuşan, eşini idare etmeye çalışan kişiler de var. Hani bu çok şeyli bir şey. Hani katmanlı bir şey aslında.
Tamam. Siz az evvel mansplaining'den bahsettiniz.
Evet, mansplaining'den.
Diğeri neydi? Bunu da bilmiyorum dediğim.
Gaslighting.
O ne demek?
Gaslighting de aslında mansplaining'e bir noktada benziyor diyebilirim. Orada da yine aslında ikisinin de ortaklaşan noktası kişinin kendi algısıyla oynaması. Yani size gaslighting yaparak aslında mesela bir şey yapmışsınız ve ortaya koymuşsunuz ama bu yaptığınız şeyi yapmamışsınız gibi düşündürüyor size. Yani aslında gerçeklik algınızla oynuyor.
Bu çok kötü bir şey.
Ve bunu belki de çoğumuz da hani hani şey deriz ya hep ya bir şey beni rahatsız ediyor. Hani bir şey mesela şiddette de öyle. Diyelim ki iş yerinizde bir yerde çok da içinize sinmeyen bir etkileşim yaşadınız iş arkadaşınızla. Ama bunu hani tam olarak adını koyamıyorsunuz ya da bu durumu tam olarak nitelendiremiyorsunuz. İşte oraya bir dönüp bakmakta fayda var. Çünkü biz atölyelerde de bunu söylüyoruz. Eğer bir şey sizi o anda rahatsız ediyorsa, yani bir rahatsızlık hissi oluşuyorsa en azından, o aslında bir farkındalığın başlangıcı. Ya onun üzerine bizim biraz gitmemiz lazım. Hani geri çekilip tamam demeyip. Çünkü bu az önceki merdiven modeli dediğimiz, döngü modeli dediğimiz şeyler aslında hep buradan çıkıyor. Yani bu çok abartılacak bir şey değil dememek lazım. Hani orada beni ne rahatsız etti? Benim sınırımı mı
mesela
aştı vesaire.
Hemen örnekliyorum ben gaslighting için. Şöyle midir? Böyle bir his yaşadığım için söylüyorum size. Siz bir şeyler yapmışsınız. Yani o insana katkı sunmaya çalışmışsınız. Ya da sürdürdüğünüz ilişki de olabilir bu. Bir artı koymuşsunuz bir şeyler. Fakat sonunda geri döndüp baktığınızda kişi yok aslında yani o kadar da bir şey yoktu bunlarda demiş. Ya bu da bir şekilde
tabii
sizin yapmış olduğunuz şeyi yok saymak.
Tabii ortak yaptığınız aslında gerçekliğe de yani sizin gerçeklik algınıza
da
zarar veren şeyler bunlar.
Evet, çok enteresanmış bu. Evet.
O yüzden aslında belki hani Yasemin Hanım hani ve bu da yine çok atölyelerde sıklıkla katılımcılarla paylaştığımız bir şey.
Ne diyor?
Biz dış dünya zor. Yani bu sadece Türkiye değil. Sadece Türkiye'de şiddet yok çünkü. Hani özellikle şiddet dediğimizde gerçekten zaten evrensel bir şeyden bahsediyoruz ne yazık ki. Ve o dış dünyayı değiştirmeye tabii ki çalışacağız ama bunu yapmak çok zor ve zaman alan bir şey. Araştırmalara göre küresel cinsiyet eşitliğinin sağlanması için zaten 100 yıldan fazla zamana ihtiyacımız var.
Göremeyeceğimiz kesin.
Ve şu anki zamanlarımızı zaten eğer kaplumbağaya dönüşmezsek göremeyeceğiz bunu.
Evet.
O yüzden aslında kendimizi değiştirmekten başlamayı biz burada önemsiyoruz.
Peki nasıl kendimizi değiştireceğiz?
Kendimizi fark edeceğiz aslında önce. Yani ben İdil olarak ya da ben Yasemin olarak şu an aynı şekilde dinleyicilerimiz de bunu yapabilirler. Yani neyi seviyorum, neyi sevmiyorum, benim sınırım ne? Ben bir insan bana neyi yaparsa hoşlanmıyorum. Ama bunu yaparken de tabii ki aslında bir önceki seferde de söylediğim gibi karşımdaki kişinin de ilişkide çünkü ilişki iki taraflı bir şey, iletişim iki taraflı bir şey. Onun sınırlarını da aslında korumam gerektiğini unutmamam gerekiyor. Yani hepimizin sınırları var ve bunları belki de sınır ve öz savunma birbiriyle çok ilişki kavramlar çünkü. Durumsal farkındalık diye de aslında mesela bir kavramımız var. O da fark etmenin aslında bir şeyi. Durumsal farkındalık havacılıkla aslında başlayan bir şey. Pilotların kullandığı bir teknik durumsal farkındalık. Ve bunu şiddetle, Amerika'da bunu şiddetle birlikte kullanmaya başlıyorlar.
Nasıl? Birbirinden çok bağımsız gibi görünen
evet,
iki şey nasıl ilişkilendirilmiş?
İlginç olan şey de o. Durumsal farkındalığın renk chartları var. Bunlar beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı. Ve diyor ki fark etme aşamamızda bizim böyledir. Ya da bir şeyden rahatsız olma aşamamızı düşündüğümüzde de böyledir. araba kullanmaktan örnek verelim. Siz arabanızı kullandığınızda her gün işinizden buraya gelirken sizin için beyaz bir zondasınız. Çünkü her seferinde yaptığınız bir şey. Ama karşınıza bir şey çıktığında ya da o gün buraya geldiğinizde bir arkadaşınıza anlatacağınız bir olay yaşadığınızda oradaki aslında farkındalık düzeyiniz de yükseliyor.
Turuncu mu o zaman?
Evet. Ve eğer diyelim ki, yani umarım tabii ki böyle bir şey olmaz ama diyelim ki bir kaza ya da başka bir durum olduğunda da o da olay anı. Ya bunlar tabii ki hep metafor. Çünkü hani burada herkesin belki şiddeti yaşamış kişiler de bunu dinliyor olabiliyor ve kimse de tetiklememek için böyle metaforlarla anlatıyoruz. Ama aslında ben o olay anına girmeden önce, yani kırmızı bölgeye girmeden önce bana bazı sinyaller, bir şeyler verebilir. Her zaman verebilir demiyorum. Ama benim aslında bir etrafımı kolaçan etmekte faydam var. Yani ben neredeyim? Ne yapıyorum şu an? Mesela işte bir sokakta yürüyorsam dikkat ediyor muyum? Yani benim arkamda, tabii burada böyle paranoyakça bir yaklaşımdan bahsetmiyorum. İşte sürekli arkamda birim var, bir şey geliyor mudan bahsetmiyorum ama içinde bulunduğum durum ve anı kontrol etmek aslında durumsal farkındalık. Çünkü her şey aslında farkındalıkla başlıyor.
Peki sizden örneğin insanlar başvurarak eğitim mi talep ediyorlar? Nasıl bir sistem işletiyorsunuz dernek içerisinde?
Aslında iki ayağımız var bu konuda. Birinci ayağımız, evet, insanlar ya da kurumlar bize geliyor. Mesela şu ana kadar Türk Konfet gibi farklı kurumlarla çalıştık. Türk Konfet'in kendi altında zaten 200 tane farklı temsilcisi var ve onlara iş yerinde toplumsal cinsiyet eşiğine dayalı belge mesela oluşmasına destek verdik. Hani bunun gibi şirketlerle de şirket, dernek, STÖ'ler, burada farklı örneklerle de çalışıyoruz. Fon çalışmalarımız oluyor. Mesela en son Amerika Büyükelçiliği'nden bir destek aldık ve 5 farklı şehirde farklı katılımcı gruplarla projemizi gerçekleştirdik. Bunun yanında da aslında bizim bu modelimizi sürdürülebilir bir şekilde kılmak için açmış olduğumuz workshoplar oluyor, atölyeler oluyor. Bu atölyelerde işte farklı illerde düzenleniyor. Hatta şu anda Ankara'da açık olan bir atölyemiz var ve bunu ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz bu arada.
Nerede Ankara'da olanlar?
Çukur Ambar'da bir spor tesisinde. Hani isim vermeyeyim ama o tesis içerisinde şu an gerçekleştiriyoruz. Ve burada da ya fark ettiğimiz şey ve aslında mutlu olduğumuz şey de şu oluyor. O atölyeye gelen biri mesela bizim 2 sene önce pandeminin başında düzenlediğimiz online bir atölyeye katılmış ve kendi ifade ettiği şey de şu oldu. Ben o pandemideki online atölyeye katıldığımda kendi sınırlarımın farkında değildim. Şu an sınırlarımı öğrenmiş hissediyorum ve bunu sizinle konuştuktan sonra, hep birlikte oturup bu konuyla ilgili kafa yorduktan sonra benim hayatım ciddi ölçüde değişti.
Ben de tam şunu soracaktım zaten. Diyelim ki ben atölyeye geldim. Beni ne bekliyor orada? Ben ne öğrenip çıkacağım oradan?
Atölyede aslında kendinizle çalışıyorsunuz. Yani atölyede tabii ki de dış etmenler çok fazla. Belki oraya getirdiğiniz sizin mesela bunu formlarda, beklenti formlarında da görüyoruz. İşte şöyle bir olay yaşadım, bunu nasıl çözebilirim diye de tabii ki gelebilirsiniz. Ama aslında atölye sizin kendinizle ilgili Yasemin Hanım. Yani sizin kendinizi fark etmeniz, sınırlarınızı fark etmeniz, bir geçmişe dönüp bakmanız. Çünkü insan bir şeyleri böyle konuştukça fark ediyor ve belki işte geçmişte artık ya bu bana yapılan şu olay aslında buymuş ya da
benim
ben bunu yapmışım diyebiliyorsunuz.
Karşımda bir eğitici olduğunu düşünmeliyim ben oraya gittiğimde atölyeye.
Atölye kolaylaştırıcıları diyoruz aslında. Tamam. Eğitmen dememizin sebebi de şu: bir eğitici eğitmenlik ilişkisinden çok aslında
yol
fasilite
gösterici.
Eden, fasilitasyon yapan, aynen, kolaylaştırıcı bir kişi var. Orada aslında sizi bekleyen şu oluyor: sizin sadece o yolda siz kendiniz yürüyorsunuz ama sadece hep birlikte o yolda yürüyelim, birlikte salınım yapalım diye kolaylaştırıcı da atölyeyi kolaylaştırıyor.
Anladım.
Yani bu bir seminer formatında değil, biraz daha belki somutlaştırmakta fayda var. İşte bir slide açıp böyle bir masa sıra okul düzeniyle yapmıyoruz bunu. Biz yuvarlak düzen, çember düzeni dediğimiz
en
düzenlerle
doğrusu
çalışıyoruz. Birbirimizi görüyoruz çünkü birbirimizi görmemiz çok önemli.
Peki bir şey soracağım. Diyelim ki ben kendimde hala, yani belli bir olgunluğa gelmiş bir insanım belki ama hala fark etmediğim bir şeyler var. Sizin bana soracağınız soru nedir mesela? Siz bana ne dersiniz? Ben kendime yanıt vereyim. Yok bak, hala eksiğim var diye. Nasıl yönlendirirsiniz beni? Hani bir kolaylaştırıcı olarak.
Ben olsam şunu sorardım. Yani sizi bu soruya, yani kendimde acaba bir eksik mi var noktasını iten şey acaba ne olabilir sorardım. Çünkü siz zaten böyle bir şey düşündüyseniz sizi mutlaka bir şey bir noktada oraya götürmüştür. Hı-hı. Yani yaşadığınız bir olay olabilir. İlla bireysel deneyimlerimiz olmak durumunda da değil. Hı-hı. Birinin aslında yaşamış olduğu bir olayı gözlemlemiş olabilirsiniz. Gözlemleyen kişi olmuş olabilirsiniz. Hı-hı. Yani oraya bir bakmakta belki de fayda var.
Yani şey diye düşünelim. Hani ben atölyeye şu anda biz canlı yayında olduğumuz için hani atölyeye gelmiş birisin ve siz de kolaylaştırıcısınız. Hı-hı. Yani bana soracağınız ve benim kendimde aa bak bu varmış dedireceğim şey nedir? Yani nereden yola çıkardınız hı-hı. muhatabınız ben olsaydım hı-hı. bir kolaylaştırıcı olarak?
Hı-hı. Şunu sorabilirdim o zaman. Hani mesela öz savunma sizin için hayatınızda nerelerde kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz? Ya da öz savunmayı ilk kez kullandığınız değil belki. Çünkü o kadar geriye gitmemizin de çok mümkün olmayan bir şey. Hı-hı. Çünkü çok fazla aslında temas ettiğimizde bir konu.
Tabii.
Çok farklı alanlarda. Hı-hı. Belki de en son kendinizin böyle bir durum içerisinde ne zaman korudunuz? Hani bunu Hı-hı. belki bir Hı-hı. hatırlamanızı tavsiye ederim.
Peki siz bana bu soruyu sordunuz. Ben de diyorum ki yani öz savunmadan kastınız benim kendimi sözel olarak bir insana ifade etmem midir? Yoksa fiziksel olarak bana yönelen hoşlanmadığım bir durumda benim karşı tarafa gösterdiğim tepki midir?
Her ikisidir de. Çünkü öz savunma aslında güçlendirici öz savunma kavramı özellikle bütünsel bir yaklaşımdır. Yani sadece Hı-hı. kişinin fiziksel hareket ve teknikleri öğrenmesiyle sınırlandırılamaz. Hı-hı. Sizin hem mental hem de fiziksel olarak kendinizi tanımlamanız, kendi sınırlarınızı çizmeniz Hı-hı. ve çizdiğiniz sınırlarda ihlal edildiğinde bu fiziksel olabilir ya da Hı-hı. mental boyutta sözlü Hı-hı. bir durumda olabilir belki de. Hı-hı. Orada aslında kendinizi koruma stratejinizi belirlemenizdir aslında.
Hı-hı. Peki yani diyelim ki fiziksel boyutuna geldik. Hani sözel anlamda koruma şimdi şöyle bir dursun. Siz hani zaten hani akademinin ismini ilk duyduğunuzda Kadın Öz Savunma Akademisi. Ya ben burada acaba bir aikido dersi alacak mıyım? Tekvando var mıdır falan? Bunları da çağrıştırıyor.
Tabii soran da oluyor.
Oluyor mu?
Tabii.
Var mı bu tür şeyler?
Şöyle biri böyle alın bandıyla gelen bir katılımcımız vardı gerçekten.
Hmm. Hazır. O her şey hazır.
Evet o bayağı hazırdı. Onu biraz üzdük çünkü sadece olmadı. Ama tabii ki ya kişi bir kere şunu kabul etmekte fayda var. Hepimizin motivasyon duyduğu alanlar farklı. Ama fiziksel öz savunma biraz daha özellikle görsel bir tarafı da görünebilir bir tarafı olduğu için de daha ilgi çekici oluyor. Yani bunu artık biz hani şu ana kadar ki işte yaklaşık 2500'e yakın kadın online offline'de birlikte çalıştık. Hani elimizdeki dataya bakarak bunu söyleyebiliyoruz.
Evet, evet.
Ama hani sadece aikido mu öğreneceksiniz? Hayır. Yani öz savunma zaten tek bir branşa bağlı kalan bir şey değil.
Ama aikido öğrenecek miyim?
İçinde Krav Maga da var mesela. Aikido temelli şu ana kadar biz öz savunma eğitimi yapmadık ama aikido temelli yapan da var.
Tamam.
Yani bunların mesela aikido yapan öz savunma değil de Krav Maga yapan öz savunmadır diye bir ayrımı da yok. Hı-hı. Şöyle düşünelim. Bunlar aslında lehçeler. Yani böyle konuşmamıza yardım eden, birlikte anlaşmamıza yardım eden lehçeler. Ama konuştuğumuz şeyin kendisi değişmiyor. Yani ben Krav Maga'da, Aikido'da, Kickbox'da işte örnek veriyorum Vendo'da yapsam. Hı-hı. Mesela Wing Chun hatta ilk bir tek bir kadının geliştirdiği bir savunma sanatı ve dünya üzerindeki bir kadın tarafından geliştirilen tek savunma sanatı mesela Wing Chun'dur. Evet. Hani Wing Chun'un mesela o şekilde bir ayrımı var. Hani bunların...
Siz biliyor muydunuz? Stüdyodakiler bakıyor. Wing Chun'u biliyor musun? Bak yok ben
evet
biliyorum.
Geldi orada.
Bir tane evet var, diğerleri no yapıyor. Kafa sağa sol. Yok. Tamam iyi. Yalnız değilim en azından. Burada hiç bilmiyordum dedim. O kadar çok şey oluyor ki burada stüdyoda. Evet Wing Chun. Ve bir kadın kazandırdı bunu.
Evet bir kadın kazandı.
Nasıl oradaki fark nedir mesela Wing Chun'daki?
Orada aslında şunu söylüyor. Şimdi biz belki şöyle bir algımız olabilir. İşte bir savunma sanatı öğrenmek için, dövüşmek için diyeyim ya da daha düz bir kelimeyle. Çok kaslı olmalıyım, çok güçlü olmalıyım, işte sürekli lapa yumruklamalıyım, koşmalıyım falan değil. Tabii ki de sizin kendi kaslarınızı geliştirmeniz buna yardım eder, destek olur. Ama Wing Chun aslında şunu söylüyor, çok zayıf da olsanız, yani diyelim ki hani kasınız yok ya da kendiniz böyle hani bedensel olarak güvenmiyorsunuz çok fazla. Önemli olan aslında doğru yerle savunma yapmaktır. Yani vücudun belli bir haritasını çıkartıyor Wing Chun. Ve mesela bu boyun bölgeleri olabiliyor. İşte mesela burun dediğimiz avuç içi vuruşları olabiliyor. Ya da bilekteki yerler olabiliyor ve birkaç tane hamleyle hani böyle bazen filmlerde de görürüz ya işte çok özellikle Bruce Lee'nin filmlerinde kocaman kaslı bir adam gelir ve Bruce Lee birden sahneye çıkıp işte birkaç hareketle tak tak işi bitirir. Hani bu kadar değil. değil ama aslında temel mantığı bu. Yani siz kendinizin, bedeninizin çok kaslı, çok güçlü olmasına gerek yok. Burada aslında önemli olan benim bedenimin, kendi bedenimi tanımam ve herhangi bir tehdit altında olduğumda da bunu savunma stratejimi öğrenmem. Aslında kendi mantığımı da bu şekilde oturmam gerekiyor.
Anladım. Peki o zaman yani aktif olarak şu anda üzerine çalıştığınız, işte Ankara'daki şeyden bahsettiniz, atölyeden bahsettiniz. Yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz, şunu da Kadın Öz Savunma Akademisi buna da imza atmalı, altına bir imzamız olsun şu işin dediğiniz düşleriniz var mı?
Düşlerimiz çok büyük.
Yasemin Hanım. Ne güzel, olsun, evet. Olsun.
Düşlerimiz çok büyük. Ben özellikle çok fazla hani bunu kendi girişimimizin içine de konuşuyoruz. Yani en azından biz nasıl desem, Türkiye'deki her genç kadının bir şekilde çantasında, bilgi çantasında olmak istiyoruz. Çünkü bu, ben hedef kitlemi sadece işte 1000 kadın diye bölemem. Ben aslında, çünkü bu bütün özellikle genç kadınları ilgilendiren bir konu. Neden peki genç kadın diyoruz? Çünkü araştırmalara göre aslında oradaki öğrenme eğrisi ve kişinin kendisini daha yenileme potansiyeli genç kadınlarda çok daha fazla. Yani sizin 20'li yaşlarınızda gördüğünüz bir şiddet olayına çıkmanız ve güçlenmeniz de 50'li yaşlarınızda gördüğünüz bir durumda aynı şey olmuyor. Tabii ki de o da bizim hedef kitlemiz ve gitmek istediğimiz nokta. Ama özetle, özellikle aslında düşümüzü şu şekilde söyleyebilirim. Mesela üniversitelerin içine aslında buradaki çalışmalara dahil olmak mesela. Bu yapmak istediğim şeylerden bir tanesi.
Son bir şey soracağım. Tabii. Bize bir adres verebilir misiniz? Hiç bilmeyen ve sizi daha yakından tanımak isteyenler, yani Kadın Öz Savunma Akademisi ile ilgili.
Tabii. Fiziksel öğrenebilecekleri bir
yer. Ya hiç önemli değil. Sizin böyle internette bir yeriniz var değil mi?
Tabii, evet. Bizim internet adresimiz var. kadinozsavunma.org'dan bakabilirler. Çok zaten hani basit bir şey, web sitesi.
Kadinozsavunma.org.
Orada bize aynı şekilde iletişim kanallarımızdan da ulaşabilirler. Hani biz memnuniyetle her türlü hem işbirliği hem de destekleyebileceğimiz kendi uzmanlığımızın tabii ki yettiği ölçüdeki her şeye cevap vermeye çalışıyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Kadın Öz Savunma Akademisi kurucu ortağı İdil Kavalcı ile birlikteydik.
Gidenlere yol ver gitsin. Bir gün bütün acılara gülüp geçeceksin. Kahkahayla yol ver gitsin ürkek gözyaşlarına. Yarın dünyaya başka gözlerle bak. Bırak geçmişin hesabını. Ne bekliyorsun gülmek için hala? Ne olsun daha umutların var ya? Yol ver insafsız kederlere, dertlere yol ver. Yol ver yarım kalan sözlere, yol ver gitsin. Bir gün korkak yalanlara bak. Bırak geçmişin hesabını bırak. Ne bekliyorsun gülmek için hala? Ne olsun daha umutların var ya? Yol ver insafsız kederlere, dertlere yol ver. kalan sözlere yol ver gitsin. Bir gün korkak yalanlara gülüp geçeceksin. Kahkahayla yol ver gitsin tükenmiş sevdalara.
Sevgili dinleyenlerimiz, uluslararası sözleşmelerle tanınan sağlık hakkı, devletlere sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlıklı olmaya engel olan koşulların ve etmenlerin ortadan kaldırılması ve insanların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması konusunda belirli yükümlülükler getiriyor. Ama pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da toplumsal cinsiyet eşitsizliği görülebiliyor ve kadınların sağlık haklarından yeterli oranda yararlanmadığı durumlar ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde bu gibi sorunlarla mücadele etmek için kurulan Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını savunuyor. Evet, Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Gök'le sohbet edeceğiz. Emine Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Merhabalar.
Merhaba, merhaba. Evet, açıkçası bu konuşma girişinde dinleyicilerimizle paylaşmış olduğum şu cümle bile çok rahatsız edici. Kadınların erkeklere oranla kimi zaman sağlık hakkından daha az faydalanmak durumunda kalmaları. Doğru evet. mu bu?
Evet, maalesef
hani inanmak öyle. İstemediğimiz gerçek de doğru mu diye bir de sizin ağzınızdan duymak istedim.
Evet, evet, maalesef öyle. Sağdaki uygulamalara baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitsizliği anlamındaki hak kayıpları ve aslında o kültürel faktörler, işte bir takım yan etkilerden dolayı şu an sağlık hak kayıpları daha fazla olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Evet, peki evet, ülkemizde bu gibi sorunlar var ve demek ki bizim bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. O halde hı hı. Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği bu sebeple mi kurulmuştur?
Evet, isterseniz ben kısaca Kadın Sa'yı anlatayım size, nasıl kuruldu, hı hı. biraz hikayesini anlatayım.
Kadın Sa.
Evet, Kadın Sa, Kalkınmada Kadın Sağlık Hakkı Derneği, hı hı. İzmir il içerisinde 1,5 yıl öncesinde kuruldu aslında ve multidisipliner bir ekip tarafından kuruldu. Ekibimiz içerisinde akademisyen hocalarımız, alanında sahada uzun yıllar çalışmış ebe hemşire kadromuz, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat, mimar, sivil toplum uzmanı ve gönüllerimizle oluşan bir ekibiz biz.
Peki Emine Hanım, tarih vermiş miydiniz, ben mi kaçırdım?
1,5 yıl önce kuruldu. Yani Mart 2022 tarihinde kuruldu.
Evet.
Evet. Yani şöyle, ben de kendim aslında uzun yıllar sahada aktif çalışan bir sağlık çalışanıyım. Yaklaşık 22 yıllık bir saha deneyimim var Yasemin Hanım. Evet. Ve özellikle kadınların sağlık alanında yaşamış olduğu sorunları, sıkıntıları aslında birebir gözlemleme fırsatım oldu bu zaman süreci içerisinde. Hali hazırda hepimizin bildiği üzere, biliyorsunuz ki biz bir Covid pandemisini atlattık.
Evet, evet.
2019'da Çin'de ortaya çıkan pandemi 2020 biliyorsunuz Mart ayında ülkemize gelmişti. Evet. Ve pandemiyle birlikte aslında sağlık alanında yaşanan eşitsizlikler, hak kayıpları daha da derinleşti. Ve daha da görünür oldu. Biz de tam esnada, bu esnada aslında hani neler yapılabilir ve kanıt temelli yaklaşımlarla bu sağlık alanındaki yaşanılan sıkıntıları daha görünür kılmak adına Kadınsa Derneği'ni oluşturduk. Yani kanıt temelli çalışmaya çalışıyoruz, raporlar, politika belgeleri üretmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda bu belgeler ışığında da aslında üst yönetimi, politika yapıcıları etkilemeye çalışıyoruz. Bu şekilde bahsedebilirim derneğimizden.
Evet, ben de tam diyecektim ki zaten size, siz 1,5 yıl önce olduğunu bana söylediğinizde dedim ki Covid'den sonraya denk gelen bir süreç, acaba Covid'in böyle bir şey yapmamız gerekiyor dedirten bir etkisi olmuş mudur diye soracaktım ki öyle olduğunu duydum sizden.
Evet evet, kesinlikle kesinlikle öyle bir başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. Kendim de belirttiğim gibi çok uzun yıllar sağlıkçı çalıştım.
Evet,
sağlıkçıyım evet, şu anda da Ege Üniversitesi'nde doktora tez dönemindeyim.
Çok güzel.
Dolayısıyla sağlık alanını çok iyi bildiğimizi ve ekibin de aynı şekilde çok iyi bildiğini ifade etmek isterim. Yani bu alanda daha böyle görünürlüğü üst seviyeleri çekmeye çalışıyoruz ekip olarak.
O zaman bir sivil toplum kuruluşu diyebilir miyiz biz Kadınsa için?
Evet, evet, evet, kesinlikle. Yani feminist bir dernek değiliz biz ama kanıt temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu ifade edebilirim.
Zaten eminim sizi bu kuruluşu oluşturan bireyler de az evvel siz ne kadar donanımlı kişiler olduklarını hepsini söylediniz. Sadece kadınlar değil, erkekler de vardır aranızda, değil mi?
Kesinlikle öyle. Evet, kesinlikle. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde zaten çalışıyoruz. Kesinlikle erkek üyelerimiz de var. Onu belirtmek isterim.
Evet. Peki siz ne tür faaliyetler sürdürdünüz bugüne kadar? Yani, toplum içerisindeki etkiniz nedir sizce?
Evet. Şimdi Yasin Hanım, biliyorsunuz sağlık hakkı aslında yaklaşık 50 yıl önce tanımlanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tüzüğünde yer almış ve tüm bireylerin sağlık standartını en üst noktada alabilmesi esasına dayanan bir yönergesi var. Biz de kadınsı olarak Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gereğince tanımlanan ve Birleşmiş Milletler Konseyi'nde yer alan ve kadınlara hak olarak sunulan bütün sözleşme gereğince esasları, kriterleri yani bir şekilde en üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Şöyle belirtmek isterim. Şu an projelerle, yapmış olduğumuz politika belgeleri, raporlarla bunu desteklemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Eylül ayı jinekolojik kanserler farkındalık ayı. Bu anlamda Kadınsa'nın OncoHealth Asistan projesinden bahsetmek isterim. Google Play Store'dan indirilebilen ve jinekolojik kanser tanısı alan hasta ve yakınlarına yönelik bir uygulamamız mevcut. Bu uygulamayı indiren her kadın doğru bilgiye alanında uzman jinekologlar, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, tıbbi onkologla aslında bir konuşma ve görüşme fırsatı elde etmiş oluyor. Uygulama içerisinde daha önce jinekolojik kanser tanısı almış ama tedavisini tamamlayan, şu an sağlıklı olan kadınlarımızın öyküleri var. Onların da aslında birebir kendi seslendirmeleriyle neler yaşamışlar bu süreçte, neler yapmışlar, onlara da erişme fırsatları elde ediyorlar. Biz OncoHealth Assistant uygulamasında aslında az önce de belirttiğim gibi pandemiyle birlikte ortaya çıkan dijital eşitsizliğin bir nebze olsun giderilmesi için bir adım atmış olduk. Bu anlamda çok önemli buluyorum ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Evet, biz COVID-19 pandemisinde Sağlık Bakanlığı olarak ve aslında ülkemiz olarak çok iyi bir seviyeye taşımaya çalıştık. Yani hizmetler anlamında gerçekten diğer ülkelerden çok daha farklı çalıştık. Fakat özellikle pandemi ve afetler, biliyorsunuz artık küresel anlamda seller, işte yoğun yağışlar, iklim krizi değişiklikleri bize özellikle sağlık hizmetlerine başka bir tarafa evrilmemiz gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı bizi. Bu nedir? Aslında dijital ortamda sağlık hizmetlerine erişim sunulması gerçeğiyle karşılaştık. Öyle değil mi? Biz OncoHealth Assist uygulamasında da bu dijital eşitsizlik anlamında bu girdiği birazcık daha azaltmayı düşünerek aslında uygulamayı gerçekleştirmiştik. Yani kadınlarımız eğer erişebilirlerse, Google Play Store'dan indirebilirlerse çok faydalı bilgilere erişebileceklerini söyleyebilirim. Yine biliyorsunuz 6 Şubat depremi oldu ülkemizde ve bize neyi gösterdi 6 Şubat depremi aslında? Dirençli sağlık sistemlerinin aslında daha uygulanabilir hale gelmesi gerçeğiyle yine biz yüzleştik. Tıpkı pandemide olduğu gibi. Dolayısıyla afet ve kriz durumlarının dirençli sağlık sistemlerinin daha uygulanabilir halde olması için biz İzmir il içerisinde 112 AFAD, akademisyen hocalar, sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bu toplantı çıktısını yine web sitesinde bilgi notu olarak yayınladık. İlgilenen kişiler ya da kurumlar buradan ulaşabilirler. Onu söylemek isterim. Yine derneğimiz, biliyorsunuz iklim değişikliği artık çok hani üst sınırlarda, üst seviyelerde gözümüze çarpan bir olgu ve kadınların ve kız çocukların daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani en fazla iklim değişikliğine etkilenecek olan gruplar kadın ve kız çocukları aslında. Bunun için de biz iklime dirençli sağlık sistemleriyle birlikte bu alanda çalışmalara devam ediyoruz. Ve iklim eyleminde kadın liderler topluluğunu oluşturduk biz Didem Hanım. Dolayısıyla burada da çalışmalara devam etmeye çalışıyoruz. Yine cinsel sağlık, üreme sağlığı hizmetleri için Türkiye Aile Planlaması Desteği ile HIV AIDS farkındalığı için bir adım öncesinin projesini gerçekleştirmiştik. Burada da HIV AIDS tanısı alan kişilerin yaşamış olduğu öyküleri, aslında onların hikayelerini birebir anlattıkları bir belgesel çekimimiz oldu. Bunu da yine YouTube üzerinden kişiler, yani bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen bireyler erişebilirler. Şu an aktif olarak bulunduğunu söyleyebilirim.
Peki.
Alo.
Ben dinlemedeyim. Ben sözünüz bitsin diye bekliyorum. Yoksa aklımda sorun var. Şimdi çok önemli bir şey söylediniz siz. Eylül ayı jinekolojik kanserlerde farkındalık ayı dediniz. Siz de bir sağlıkçı olduğunuz için size bunu soruyorum. Belki dinleyenlerimiz arasında uzun zamandır kendisini bu rutin kontrollere teslim etmemiş. Bakalım bu yılda bir geçsin, bakalım bu kış bir geçsin, baharda gideceğim diyenler vardır. Şimdi her şeyden önce bizim en önemsediğimiz şey galiba erken tanı. O sebeple kadınları bekleyen jinekolojik kanserde bekleyen hastalık başlıkları nelerdir?
Şimdi jinekolojik kanserler içerisinde biliyorsunuz ki serviks kanseri aslında dünyadaki kanser içerisinde dördüncü sırada yer alan bir
Ne
kanser
yazık ki.
türü ve kadın arasında en yaygın görülen kanser türü serviks kanseri. Ondan sonra over kanserinden, rahim kanserinden, yine vulva kanserinden bahsedebiliriz. Jinekolojik kanser olarak bunları aslında içerdiğini söyleyebilirim. Şimdi biz kadınlar olarak aslında menopozdan önce ve menopozdan sonra hormonların etkisiyle neler yaşayabiliriz ya da bizi bekleyen riskler neler, bunları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte o yüzden de aslında onkoloji aslında çok kıymetli Yasemin Hanım. Yani kadınların kaçırdığı doğru bilgiye direkt erişebilecekleri bir uygulama olarak bahsedebilirim. Şimdi sadece aslında Eylül ayı içerisinde değil, süreye gelen zaman dilimi içerisinde her zaman kendi bedenimizi, vücudumuzu çok iyi tanıyor olmamız gerekiyor. Dediğim gibi menopoz öncesindeki var olan vücudumuzdaki belirtiler farklı. Menopoz sonrasında başka bir döneme geçtiği için, kadın hayatı aslında başka bir döneme evrildiği için oradaki belirtiler çok daha başka olacaktır. Dolayısıyla menopoz sonrasındaki ara kanamaların çok iyi takip edilmiş olması gerekiyor. Menopoz öncesinde başka kriterler var, onların çok iyi bilinmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki serviks kanseri için HPV aşılaması çok önemli ve buradaki tarama testlerinin yapılması, mutlaka yılda bir kez simür testini yaptırıyor olması kadının çok kıymetli. Erken tanı her zaman aslında tedavi önceliği bizim için. Dolayısıyla erken tanı test edildiğinde her şey çok başka bir tarafa evrilebiliyor ve kurtulma şansı çok daha fazla oluyor kadınların. Bu anlamda yani kadınların çok farkında olarak hareket etmesi gerekiyor.
O yüzden sevgili dinleyenlerimiz mutlaka menopoz öncesi, menopoz sonrası hiç fark etmiyor. Yani menopozu beklemenize gerek yok. Rutin kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Çünkü erken tanıyla pek çok şeyin önüne geçebiliyoruz. Şöyle bir soru var, dinleyici sorumuz var. OncoHealth acaba uygulaması diyorlar, işitme engellilere yönelik bir düzenlemeye sahip mi? Ya da böyle bir şey yapacaklar mı?
Çok özür dilerim. Ben soruyu alamadım ama sesiniz gitti.
Dinleyicimizin sorusu, OncoHealth uygulamasının işitme engellilere yönelik bir düzenlemesi var mı?
Şimdi biz dernek olarak zaten engelli kadınların hak kayıpları yönelik de çalışıyoruz. Engelli kadınlarımız da burada engelli sekoton projemizi gerçekleştirdik. Onların aslında dijital ortamda nelere ihtiyaç olduğunu da bir çift olarak sunmuştuk. Kesinlikle engelli kadınlar için OncoHealth'in başka bir versiyonu yapılacaktır.
Tamam. Yani eğer öyle bir düzenleme yoksa da yapılacak mı diye
Şu
sormuş.
an yok ama evet,
O
gündemimize
zaman
aldık onu.
bir demek ki bir ihtiyaç, bu gerçek bir ihtiyaç. Ona hemen bir el atmak gerekecek. Bir başka dinleyicimiz ise uygulamada meme kanseriyle ilgili bir alan da var mı demiş. Özellikle meme kanseriyle ilgili.
Onkart asistan uygulaması dediğim gibi jinekolojik kanserler için var olan bir uygulama. Ama hali hazırda sahadaki araştırmalar ve nitel görüşmeler çıktısında meme kanseri için de bir modül geliştirmesi noktasında son zamanlarda biz de çok konuşuyorduk Yasemin Hanım. Meme kanseri için de farklı bir uygulama düşünüyoruz.
Demek ki bu da bir ihtiyaç. Böyle bize çünkü çok sık bu tür sorular gelmez Emine Hanım. Geldiyse gerçekten dinleyicilerimizin merak ettiği konular demek ki sizinle paylaşmış olduk.
Çok teşekkür ederim.
Biz.
Yasemin Hanım şöyle, biliyorsunuz Sağlık Bakanımız yakın zamanda özellikle telemedisin sistemine geçireceğini söylemişti sağlık hizmetleri için ve öncelikle yaşlı grupla başlanması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla biz sağlıkta dijitalleşmeden telemedisin sağlık uygulamalarını çok daha fazla konuşuyor olacağız yakın zamanda. Halihazırda aslında biz geç de kaldık da dünya ülkelerine göre biz çok geç kaldık aslında, ama hani nereden başlanırsa
Olsun.
kar diye düşünüp
Tabii.
sağlıkta dijitalleşme ama eşitlik ilkesini esas alarak aslında çalışmaların daha hız kazanması gerektiği noktasındayız.
Çok teşekkür ederiz. Kadınsa Derneği'ne başarılar diliyoruz. Biz sevgili dinleyenlerimiz Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Gök hanımefendi bizimle birlikteydi. Memlekette çok önemli olan kadın sağlık sorunlarıyla ilgili çok büyük destekleri var. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz böylelikle biz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Başının Tacı programını alıyoruz. Siz değerli seyirciler başına koyup sizleri hafta sonuna uğurluyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Önümüzdeki hafta tekrar sağlıkla kavuşmayı umut ediyorum. Hoşçakalın.
Köşkün lambasıdır bu. Işığını gören gözlere kaderin hediyesidir bu. Akşam kavuşmadan, dükkan kapanmadan aşk mümkün müdür hala? Hayat savurmadan, yıllar sararmadan aşk kalpte yanar, sırça köşkün lambasıdır bu. Işığını gören gözlere kaderin hediyesidir bu. Akşam kavuşmadan, dükkan kapanmadan aşk mümkün müdür hala? Hayat savurmadan, yıllar sararmadan aşk mümkün müdür hala? Aşk mümkün müdür hala? Gülünü soldurmadan, gümüşün kararmadan aşk mümkün müdür hala?
Baş tacı.